Elçilerin İşleri 15. bölümdeki temel konu Yeruşalim'deki konsey toplantısıdır. Paulus ile Barnaba ilk haber gezisini tamamlamıştı. Onların Galatya bölgesinde kurdukları inanlı toplulukları %100 uluslardan gelme insanlardan oluşmaktaydı. Bu dönemde inanlılar topluluğu ilk büyük sıkıntıyla karşı karşıya gelecektir. Yahudiye bölgesinde Rab'be gelen Yahudilerin birçoğu Musevi inanç sistemlerinden vazgeçmeye pek niyetli olmayan Ferisilerden oluşmaktaydı. Bunlar ulusların inanlılar topluluğuna, Musevi inançlarına uyarak girmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Gerçekten ulusların sünnet olmadıkça kurtulmayacaklarına bu kimseler inanmaktaydılar. Bu konularda sürekli yapılan tartışmalarla ilgili haberler Yeruşalim'deki topluluğa kadar ulaşmıştı. Elçiler şimdi bu sorunla yüzleşmek durumundaydılar. Bu durumda inanlılar topluluğu ne gibi bir tavır takınacaktı? İşte inanlı topluluğunun ilk konseyi bu sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla Yeruşalim'de bir araya geliyordu. Tarih boyunca kutsal yazıların geçerliliği ve yanılmazlığı gibi diğer konulara ilişkin karar vermek amacıyla bir araya gelmiş diğer kilise konseylerinin var olduğunu görmekteyiz. Yine bir başka konseyde İsa Mesih'in hem Tanrı hem de insan olduğu belirtilerek onun tanrılığı konusundaki inanç tam bir resmiyete kavuşturulmuştur. Yine inanlı topluluklarında çeşitli ayrılıklar ortaya çıktığında diğer önemli konsey toplantıları yapılmıştır. Bazı insanlar günümüzde de bir konsey toplantısı yapılması gereğini düşünmektedirler. Evet, bu konseye ihtiyaç vardır ama böyle bir konsey toplantısı olsa bile herhangi bir karara varılabilmesi olasılık dışı görünmektedir. Çünkü Mesih İsa'nın kişiliğinden çok uzaklaşmış, yabancılaşmış birçok kilise bulunmaktadır. İsa Mesih'in kişiliği etrafında bir araya gelemeyen bir kilise konseyi gerçek bir kilise konseyi değildir. Çünkü kilisenin çekirdeği Rab İsa Mesih'in kendisidir. Sorun dışta uygulanan dinsel törenlerle, kilise üyeliğiyle ya da tapınmayla ilgili bir uygulama sorunu değildir. Temel sorun kişinin İsa Mesih ile olan kişisel ilişkisidir. Ne yazık ki İsa Mesih ile kişisel bir ilişki içerisinde yaşamayan insanlar konuyu daima dinsel törenlere, gelenek ve göreneklere getirmek isterler. Bunlar pazar günleri koltuklarının altında büyük bir kutsal kitapla kiliseye gelip orada heyecanla ilahiler söyleseler bile pazartesi olduğu zaman Rab İsa'yı çoktan yaşamlarından uzaklaştırmışlardır. Sevgili arkadaşım, Rab İsa Mesih yaşamınızın en önemli yerinde bulunmalıdır. Onu her zaman düşünmemiz gerekir. Güneşin batışını seyrediyorsak bunun Tanrı tarafından yaratılmış bir sistem olduğunu da düşünmemiz gerekir. Tanrı günlük yaşamımızın her alanında, sevincimizde ve üzüntümüzde yer almalıdır. İsterseniz dikkatinizi şimdi Yeruşalim'de toplanan bu konseye çekelim. Bu toplantı için bir araya gelmiş bulunan inanlı grup gerçekten seçkin bir gruptu. Bu insanlar büyük bir konuyu ele almak amacıyla toplanıyorlardı. Ele alacakları konu yasaya karşı lütuf ya da yasaya karşı özgürlük konusuydu. Elçilerin İşleri 15. bölüm 1. ayette Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere "Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız" diye öğretiyorlardı. İşte sorunun kökü buydu. Sorun bir kişinin sünnet olup olmaması, et yiyip yememesi değildi. Sorun insanın kurtuluş bulmak için bunların herhangi birini yapmak zorunda olup olmadığıydı. Evet, isterseniz şimdi onların bu sorunu üzerinde biraz daha derinlere inelim. Elçilerin İşleri 15. bölüm 2. ayette Paulus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Paulus'la Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı diye yazıyor. Evet, Doktor Luka bu olayı tanımlarken yine daha önce değindiğimiz gibi çekişme ve uzun boylu tartışmalar yaşandığını söylüyordu. Gerçekten çok sert tartışmalar yaşanmıştı. Bu konseyde asıl tartışma konusunun gerçekten de İncil konusu olduğunu fark etmemiz gerekmektedir. Galatyalılara mektupta bu konseyde görüşülen konuları ayrıntılarıyla görmekteyiz. İncil sözcüğü yeni antlaşmada iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. İlk olarak İncil'e ilişkin kesin gerçekler vardır. Bunlar kesinlikle temel ve gerekli gerçeklerdir. Paulus bu gerçekleri bize 1. Korintliler mektubunun 15. bölümünün ilk 5 ayetinde anlatıyor. Bu gerçekler Rab İsa Mesih'in ölmüş olması, gömülmüş olması ve ölümden dirilmiş olmasıdır. 1. Korintliler 15. bölüm 1 ila 5. ayetler arası buna güzel bir örnektir, şöyle yazar. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü. Bunlar İncil'in temel gerçekleridir ve doğrudan Rab İsa Mesih denen kişiyle ilgilidir. Şimdi devam ederek 1. Korintliler 15. bölüm 15 ila 17. ayetleri okuyayım. Eğer Mesih dirilmediyse imanımızın da değeri yoktur. Şu ana dek günahlarınızın içinde bocalıyorsunuz. Evet sevgili arkadaşım, gerçeği kabul edin. Eğer Mesih ölümden dirilmemişse o zaman İncil diye bilinen bir şey de yoktur. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki 1. Korintliler 15. bölüm 20. ayette yazdığı gibi, oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Şu halde İncil'in gerçekleri Mesih'in ölmüş olması, gömülmüş olması ve ölümden dirilmiş olmasıdır. İkinci olarak İncil bu gerçeklerin yorumlanışı demektir. Galatyalılara mektupta tanıtılan bu temel gerçekler işte sözünü ettiğimiz yorumlardır. Yeruşalim'deki ilk konseyde tartışılan en önemli konu buydu. İncil aynı zamanda Pavlus'un Galatyalılar 3. bölüm 22. ayette belirttiği şu gerçeğe dayanmaktadır. Oysa İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor. İnsan kurtulmak için ne yapmalıdır? Sadece iman etmesi yeterlidir. Yine Galatyalılar 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şunları okuyoruz. Doğuştan Yahudi olan bizler öteki uluslardan olan günahlılar değiliz. Yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz. İşte bu gerçeği görmemiz çok önemlidir. O günkü Yahudileştirme görüşünde olanlar bugünkü kutsal kitaptan sapmış kişilerden farklıydılar. Bugünkü liberaller, yani kutsal kitap gerçeğinden sapmış kişiler, İncil'in gerçeklerini bütünüyle reddederler. Bunlar İsa Mesih'in ölümden dirildiğini kabul etmezler. Bazıları çok daha ileriye giderek İsa Mesih'in sadece bir efsane olduğunu, hiç yaşamadığını ve de ölmediğini bile söylerler. Tabii bunların birçoğu gerçekleri yadsıyarak dünya tarihiyle oyun oynamaya kalkışmazlar ama öyle de olsa İsa Mesih'in bizim günahlarımız uğrunda öldüğünü bu kutsal kitaptan sapmış görüş reddeder. 1. yüzyılda yaşayan ulusları Yahudileştirme görüşünü destekleyenler İncil'in gerçeklerini inkar etmemişlerdi. Çünkü bu gerçeklere tanık olan çok sayıda tanık vardı. Elçi Paulus ölümden dirilmiş olan Mesih'i bir keresinde 500'den fazla kişinin gördüğünü yazmaktadır. Sevgili dostum, herhangi bir olay konusunda mahkemeye 500 tane tanık gösterebiliyorsan bu mahkemeyi kesinlikle kazanmışsındır demektir. Ölümden dirilmiş olan Mesih'e aynı zamanda elçilerin kendileri de tanıktır. Orada zaten bunu söylemek için bulunmaktaydılar. İncil ile ilgili gerçekler ulusları Yahudileştirme görüşünü destekleyenler için bir sorun yaratmıyordu. Onlar bu gerçekleri zaten kabul etmişlerdi. Tartışma ve anlaşmazlık bu gerçekler üzerinde yapılan yorumlardan kaynaklanmaktaydı. Mesih haç üzerinde senin için ne yapmıştı? Mesih'in yaptığı şey seni kurtarmaya yetiyor muydu? Kurtulabilmek için dinsel bazı başka şeyler de yapman gerekiyor muydu? Şeriate, yani Musa'nın yasasına uymalı mıydın? İşte onların sordukları sorular da buna benzer sorulardı. İsterseniz şimdi yine Elçilerin İşleri kitabının 15. bölümüne dönerek Paulus ve Barnaba ile Yeruşalim'e gidelim. Elçilerin İşleri 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. Böylece kilise tarafından gönderilenler öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Paulus ve Barnaba Antakya'daki topluluğa anlattıkları gibi Yeruşalim'deki topluluğa da Galatya'da yapmış oldukları hizmetleri anlatarak şöyle dediler. Kardeşler, biz İncil'i vaaz ettik ve Galatya bölgesinde yaşayan insanlar Mesih'e iman ettiler. Bu insanlar Musa'ya verilen yasa konusunda hiçbir şey bilmiyorlar ama Mesih'e iman ederek kurtuluş buldular. Elçilerin İşleri 15. bölüm 5. ayette ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler. Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir. Bu Ferisiler İncil'e, yani kurtuluş müjdesine, yeni bazı şeyler eklemek istiyorlardı. Sevgili dostum, İncil'e herhangi bir şey eklersen artık bir kurtuluş müjdesine değil ama kupkuru bir dine sahip olursun. Rab İsa Mesih'in duyurmuş olduğu sevinç getiren habere artık sahip olmazsın. İşte Mesih'e sadece ve sadece iman aracılığıyla yaklaşabilirsin. Bizler hepimiz ona iman aracılığıyla yaklaşmak zorundayız. O kendisine başka yollarla yaklaşmamıza kesinlikle izin vermeyecektir. Bakın, İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 6. ayette ne diyor? İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. O bütün insanların bu kurala uymasını bekliyor. Tanrı kaybolmuş insanlara öbür tarafta sadece tek bir soru soracak. Seni kurtarmak için senin uğrunda ölen sevgili oğluma ne yaptın? Tanrı bize iyi bir çocuk olmanı, kiliseye gitmeni, şu ve bu gelenekleri tutmanı istiyorum diyerek pazar okulu dersi vermiyor. Bu tür öğretişleri sadece sönük ve cansız geleneksel kiliselerde görürsünüz. Böyle öğretişler Tanrı'dan gelmez. Tanrı, benim çok sevdiğim oğlum senin için öldü. Ona ne yapacaksın diye sorar. İman mı edeceksin yoksa karşı mı duracaksın? Bu soruya vereceğin yanıt senin sonsuzluğa dek sürecek olan geleceğini belirleyecektir. Evet, Yeruşalim'deki konseyde tartışılan konu buydu ve herhalde çok heyecanlı bir tartışmaydı. Elçilerin İşleri 15. bölüm 6. ayette elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar diyor. Şimdi konseyin verdiği karara bakalım. Elçilerle imanlı topluluğun ihtiyarları bu konu üzerinde tartışmaya gelmişlerdi. Anlaşmazlık sıcak ve sertti. Bu konular üzerinde bir karara varılması gerektiğinden vermiş olduğu kararı açıklamak için ilk olarak Simon Petrus konuşacaktı. Elçilerin İşleri 15. bölüm 7. ayette uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara "Kardeşler," dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. Bence bu Petrus'un oradaki ilk konuşması değildi. Eğer Petrus bütün bu tartışmalar sırasında orada bulunuyorduysa onun bütün bu zaman içerisinde hiç konuşmadan beklemesi onun karakteriyle bağdaştırılamaz bir şey olurdu. Hayır, bence Petrus bundan önce de düşüncelerini zaman zaman ortaya koymuş olmalıydı. Ama şimdi tüm söylenenlerin bir özetini çıkaracaktı. Bu Petrus için yeni bir yargı değildi. O buna benzer aynı şeyleri Cornelius'un Rab'be gelişinde de açıklamıştı. Anımsarsanız Petrus bu olay nedeniyle büyük bir şok yaşamıştı. Kendisine Yahudi olmayan uluslardan gelme birinin evine gitmesi ve orada şeriate, yani yasaya değinmeden kurtuluşla ilgili sevinç getirici haberi duyurması söylenmişti. Bu insanlar sünnetli değildiler. Musevi inançlarını yerine getirmiyorlardı. Domuz eti yiyorlardı ama yine de kurtulmuşlardı. Konsey dar görüşlü Petrus'un söylediklerine kulak veriyordu. Petrus'un dar görüşlü olduğunu söylediğime bakmayın. Onun dar görüşlü olduğunu kötü bir niyetle söylemedim. O bir muhafazakar Yahudi oğlu Yahudiydi. Çünkü ayaklarının uluslardan gelme birinin evine hiç girmediğini ve hiçbir zaman murdar bir şey yemediğini söyleyen kişi Petrus'un kendisiydi. Petrus herhangi bir Yahudi kadar Musevi inançlarını yerine getirmeye çalışan tipik bir Yahudiydi. Evet, Petrus konuşuyor, konsey üyeleri de onun söylediklerini dinliyordu. Petrus tanıklık ederek ulusların kurtuluş haberini kendi ağzından duyduklarını ve iman ettiklerini söylüyordu. Peki bu uluslar gerçekten kurtulmuşlar mıydı? Evet, lütuf yoluyla kurtulmuşlardı. Nitekim Petrus'un kendisi kurtuluşun kişinin et yiyip yememesine, domuz eti yiyip yememesine bağlı olmadığını öğrenmek zorunda kalmıştı. Kurtuluş bizim sept gününü, pazar gününü ya da diğer herhangi bir günü tutmamıza dayalı değildir. Kurtuluş iman aracılığıyla ve Tanrı'nın lütfuyladır. Bizler bu ya da başka şeyler konusunda neyi seçip seçmeyeceğimiz konusunda özgürüz. Bu bağlamda tam bir özgürlüğümüz vardır. Elçilerin İşleri 15. bölüm 8 ve 9. ayetler arasında insanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı diye Petrus devam etmektedir. Petrus Tanrı'nın onların yüreklerini yasayı tuttukları için mi arıttığını söylüyordu? Hayır. Dinsel bir törene katıldıkları için mi? Hayır. Tanrı onların yüreklerini iman ettikleri için aklamıştı. Petrus şöyle diyordu. Ben Cornelius'un evine gittim. Orada bulunan insanlara İncil'in gerçeklerini anlattım. Onlar iman ettiler ve kurtuldular. Üstelik kutsal ruh bizim üzerimize Yeruşalim'de nasıl geldiyse onların üzerine de geldi. Sevgili dostlarım, kurtuluşun tek yolu daima ve her zaman budur. Kurtuluş iman yoluyladır. Kurtuluşu kazanacağım diye kendini harap etmen, çeşitli hayır ve ibadet işlerine katılman gerekmiyor. Senin yapman gereken her şeyi İsa Mesih 2000 yıl önce senin için bir kez yaptı. Tanrı'nın senden istediği ve yapmanı beklediği tek şey senin uğrunda canını veren bu İsa Mesih'i kabul etmendir. Elçilerin İşleri 15. bölüm 10. ayette öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz diye soruyor. Simon Petrus burada büyük bir itirafta bulunuyordu. Buna göre ne kendileri ne de ataları Musa'ya verilen yasaları tutabilmişlerdi. Daha önce birçok kez söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Tanrı hiç kimseyi yasayı yerine getirdi diye kurtarmamıştır. Niçin kurtarmamıştır biliyor musunuz? Çünkü bu yasayı yerine getirebilecek, yasada belirlenen her şeyi tamı tamına tutabilecek bir insan henüz yeryüzünde yaşamamıştır. Tanrı insanı sadece ve sadece tek bir temele dayalı olarak kurtarmaktadır. Bu temel Rab İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine olan imandır. Mesih'ten önceki dönemlerde insanlar Tanrı'ya kurbanlar sunardı. Bu kurbanı imanla getirirlerdi. Hazreti Adem'in oğlu Habil küçük bir kuzunun insan günahını hiçbir zaman ortadan kaldıramayacağını oldukça iyi kavramıştı. Habil bu küçük kuzunun Tanrı'nın kendi annesi olan Havva'ya söylediği kişiye ışık tuttuğunu anlamıştı. Tanrı kadından doğacak, o kişinin şeytanın başını ezeceğini Yaratılış 3. bölüm 15. ayette söylemişti. Habil bu söze inanmış, Tanrı'ya iman etmişti ve imanla da kurtulmuştu. Evet, böylece Simon Petrus şunu söylüyordu. Gerçeği kabul edelim. Niçin etmeyelim ki? Biz yasayı tutamıyoruz. Görüleceği gibi insanın kendisini ruhsal yasaları mükemmel olarak tutuyormuş, kendisinin ruhsal anlamda çok üstün bir yaşam yaşıyormuş gibi göstermesinden daha ikiyüzlü bir şey yoktur. Böylesi ikiyüzlülüğün, taklitçiliğin hiç kimseye hiçbir zaman yararı yoktur. Keşke gözlerinizin içine bakıp size niçin kendinizin kayıp bir günahkar olduğunu kabul etmek istemiyorsunuz. Tanrı'yı hoşnut edemediğinizi, onun için hiçbir kapasitenizin olmadığını niçin kabul etmek istemiyorsunuz? Niçin bir günahkar olarak Tanrı'ya gelmiyor ve kurtarıcınız olarak Mesih'e iman etmiyorsunuz diye sorabilseydim. Ona geldiğinizde, ona yaklaştığınızda o da size yaklaşacak ve sizi kabul edecektir. Yuhanna 6. bölüm 37. ayette, "Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam," diyor İsa Mesih. Evet, ben Rab'be bu şekilde geldim. Karşılaştığım kurtuluş bulmuş herkes Tanrı'ya aynı şekilde gelmiştir. Tarsuslu Saul de işte bu şekilde gelmiştir Tanrı'ya. Etiyopyalı hadım ağası aynı şekilde gelmişti. Mesih'e gelenlerin hepsi ona aynı yolla, aynı şekilde, yani imanla gelmişlerdir. Elçilerin İşleri 15. bölüm 11. ayette bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle diyor Simon Petrus. Bu noktayı çok güzel bir şekilde burada Petrus açıklamaktadır. Yahudilerin de tıpkı uluslarınki gibi kurtulmaları gerekiyordu. Eminim Petrus bu ana kadar kesinlikle domuz eti yememişti ama şunu demek istiyordu. Ben domuz eti yemediğim için kurtulmadım. Tam tersine İsa Mesih'e iman ettiğim, ona güvendiğim için kurtuldum. Petrus Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuştu. Elçilerin İşleri 15. bölüm 12. ayette bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba'yla Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba'yla Pavlus Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Öylesine çarpıcı şeyler anlattılar ki keşke ben de Yeruşalim'deki o konseyde bulunabilseydim. Özellikle keşke bu ikisinin, yani Pavlus'la Barnaba'nın Galatya bölgesinde edindikleri tecrübeleri, anlatışlarını dinleyebilseydim, ne kadar güzel olurdu. Konuşmak için ayağa kalkan bir sonraki kişi Yakup'tu. Burada şunu hemen belirtmek isterim ki bu Yakup Yuhanna'nın kardeşi Yakup değildi. Çünkü Yuhanna'nın kardeşi olan Yakup, Mesih'e olan inancı nedeniyle daha önce Elçilerin İşleri 12. bölüm 2. ayette gördüğümüz gibi öldürülmüştü. Bu Yakup'un kim olduğu konusunda bazı sorular vardır. Bu adamın Yeruşalim'deki imanlı topluluğunun ruhsal önderi olduğunu biliyoruz. Petrus burada adı geçen Yakup'un bir lider olduğundan daha önce Elçilerin İşleri 12. bölüm 17. ayette söz etmişti. Burada adı geçen Yakup'la Matta 10. bölüm 13. ayette karşılaşmaktayız. Ne var ki ilk dönem kilise gelenekleri ve kilise babalarının yazıları bu Yakup'un Rabbin üvey kardeşi, yani Matta 13. bölüm 55. ayetteki Yakup olduğu yolundadır. Ve Yakup adıyla bilinen mektubun yazarı olan Yakup olduğunu da söylemektedir Matta 13. bölüm 55. ayette. Burada durup başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bence Elçilerin İşleri kitabını okumanın en iyi yolu bu kitabı yeni antlaşmadaki mektuplarla beraber okumaktır. Örneğin Galatyalılara yazılan mektuptan söz etmiş ve Elçilerin İşleri 13 ve 14. bölümlerini incelerken bu mektubu da okumanın yararlı bir şey olacağını söylemiştik. Bu noktada Elçilerin İşleri 15. bölümde ise Yakup'un mektubunu okumak uygun olacaktır. Yakup Yeruşalim'deki bu konseyin düşüncelerini özetleyecek ve Tanrı'nın geleceğe yönelik tasarılarını ortaya koyacaktı. Şunu unutmayalım ki bu insanlar yepyeni bir çağın başlangıcına açılan bir pencere önünde durmaktaydılar. İnanlar topluluğu denilen kilise Pentekost gününde ortaya çıkarılmıştı ve hala çok yeni ve hala çocukluk aşamasındaydı. Bazı insanlar bizim lütuf çağında, kilise çağında yaşadığımızı hala anlamış değillerdir. Gelin yeni bir çağın başlangıcında rol oynayan bu inanları gereğinden fazla eleştirmeyelim. Elçilerin İşleri 15. bölüm 13. ayette onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. Kardeşler beni dinleyin dedi. Simon Petrus'un konuşmasından ve Paulus'la Barnaba'nın yaptığı açıklamalardan sonra ortaya çıkan sessizliğin nedeni bence kimsenin söyleyecek bir sözünün olmamasıydı. Ulusların Yahudileştirilmesi görüşünü destekleyenler bile Galatya'da olup bitenlerin anlatılmasından sonra seslerini kesmişler, dut yemiş bülbül gibi köşelerine geri çekilmişlerdi. O gün Yakup kalabalığa hitap ederek konuşurken onlardan kendisini dinlemelerini, yani söyleyeceklerine iyice kulak vermelerini istemişti. Çünkü söyleyeceği şeyler çok önemliydi. Buna göre sizler ve ben de onun söyleyeceklerine kulak vermek zorundayız. Sanırım hepimiz Tanrı'yı dinlemede daha çok, konuşmakta ise daha az zaman geçirmeliyiz. O halde gelin dinleyelim. Elçilerin İşleri 15. bölüm 14. ayette Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendisine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır diye yazıyor. Yakup Petrus'la tamamen aynı görüşteydi. İkisi de Tanrı'nın bugün için geçerli olan tasarısından söz ediyorlardı. Tanrı tüm dünyayı kurtarıyor mu? Hayır. Tanrı egemenliğini getiriyor mu? Hayır. Peki Tanrı bugün ne yapıyor? Tanrı bugün uluslar arasında dolaşarak onların içinden kendi adıyla anılacak bir halk oluşturuyor. Vahiy kitabından öğrendiğimiz gibi Tanrı'nın tahtının önünde her soydan, her dilden, her halktan ve ulustan insanlar bulunacaktır. Bugün Tanrı'nın sözü bütün dünyaya götürülmelidir. Tabii ki karşı koyanlar çıkacak. Tabii ki gerçek imandan sapanlar olacak ama tüm bunlara karşın Tanrı sözünün tüm dünyaya duyurulması gerekmektedir. Çünkü Tanrı kendi adıyla anılacak bir halkı çağırmaktadır. İşte benim Tanrı sözünü duyurmaya bu denli can atışımın nedeni budur. Şu anda yeryüzünde her renkten, her boydan, her soydan, her dilden insanlar radyo yoluyla yapılan kutsal kitap öğretişlerini duyabilmektedirler. Bugün dünyamızın hemen hemen her yerine ulaşabilecek şekilde İncil'den radyo yayınları yapıyoruz. Tanrı sözünü duyurmak amacıyla medyanın bu alanından yararlanabildiğimiz için Tanrı'ya şükrediyoruz. Tanrı kendi sözüyle ne yapıyor dersiniz? Tanrı kendi adıyla anılacak bir ulus yaratıyor. Bu sözü işiten her insan iman etmiyor. Her insan İsa Mesih'in iyi haberini kabul etmiyor. Ama o kendi sözünü duyanlar arasından kendisi için yaşayacak bir halk yaratmak istiyor. Kutsal kitabınızda 14. ayetin altını çizin. Ben kendi kutsal kitabımda bu ayeti yuvarlak içerisine aldım. Tanrı, ulusların arasında dolaşarak kendi adıyla anılacak bir halk yaratmak istemektedir. Ben, Rab İsa Mesih'teki kurtuluşu insanlara anlatabilme ve onlara Tanrı sözünü öğretebilme fırsatları verdiği için Tanrı'ya gerçekten şükrediyorum.